haftada bir gün daha ekstradan Rab'le zaman geçiriyoruz. Tabi aslında evlerimizde de kendi başımıza da bunu yapıyoruz ama birlikte yapmanın bereketi ve teşviği daha fazla oluyor. Şiddetle tavsiye ediyorum. Lütfen katılın. Evet, bu haftayla beraber yeni bir vaaz serisine başlıyoruz artık. Bu seride Yuhanna'nın birinci mektubunu çalışacağız. O zaman bu bölüm hakkında ve bölümün yazarı hakkında biraz duralım ve kendimizi metni incelemek için biraz hazırlayalım. Elçi Yuhanna mektubunda imanlılar yani Tanrı çocuklarını tanımlar. Tanrı sonsuz yaşamına iman yoluyla ve lütuf sayesinde sahip olan insanların özelliklerini sıralar, onları belirtir. Buna göre imanlılar 1. İsa Mesih'i Rableri ve kurtarıcıları olarak kabul ederler. 2. Tanrı'yı ve kardeşlerini severler. 3. İsa'nın buyruklarına uyarlar ve günah işlemeyi sürdürmezler. Bu üç özelliğin üzerinde duruyor Yuhanna bu mektubunda. Bu üç konuyu vurguluyor ve bunların aynı zamanda sonsuz yaşamı almış olmanın belirtileri olduğunu, bu belirtileri göstermeyenlerin imanlı olamayacağını, ikisinin arası bir durumun söz konusu olamayacağını tekrar tekrar gösteriyor bu bölümde. Ve bu mektubun ikinci bölümün dördüncü ayetinde olduğu gibi onu tanıyorum deyip de buyruklarına uymayan yalancıdır gibi bir üslup kullanıyor. Bunu birkaç kere görüyoruz bu mektupta. Böyle kesin bir yargıyla bu öğretiyi ortaya koyuyor ve bunu sürekli tekrarlıyor. Bu şekilde gerçek ve yürekten imanlı ile imanlı olmayanı tanımlıyor ve birbirinden ayırmaya çalışıyor. Yuhanna mektubunda bütün bölümlerde yayılmış olarak yeri geldikçe az önce belirttiğimiz imanlıların özelliklerine paralel olarak şu üç temayı işliyor. 1. İmanlı buyruklara uyar. 2. İmanlı yaşamın gereği sevgidir. 3. İmanlı sağlam öğretiye sımsıkı sarılır. Mektuba yayılmış olarak birçok yerde tekrar tekrar bu konulara girdiğini görüyoruz. Yazara gelince, yazar tabii ki iyi tanıdığımız İsa'nın 12 öğrencisinden biri olan Yuhanna. Onun canlı bir tanığı. Bunu da bu mektubun ilk ayetlerinde kuvvetle belirtiyor. Mesih İsa'nın hizmeti boyunca en baştan çarmıha kadar hep yanında olan birisi Yuhanna. Ve Yuhanna bölümünde 19, 26, 27'de bahsediyor bundan. Orada İsa çarmıhta asılırken işte annesi ve sevdiği öğrenciyi yan yana görünce diyor ki işte anne, işte oğlum. Sonradan sevdiği öğrenciye dönüyor. Ona da işte annen diyor. Bu burayı biliyorsunuz. Ve böylece annesini Yuhanna'ya emanet ediyor. Mektubun kime yazıldığına gelince bu net değil, belirtilmemiş. Fakat onun kullandığı ifadelerden işte yavrum, kardeşlerim gibisinden samimi bir ifade kullandığı için tanıdığı bir imanlı grubuna yazdığı anlaşılıyor. Şimdi bu mektuba başlarken birinci bölüm 1 ve 2. ayetleri size okuyacağım. Yaşam sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. Yaşam açıkça göründü. Onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. Babayla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz yaşamı size duyuruyoruz. Bu mektuba girişte bu çok kuvvetli bir bölüm ve bu ayetler. Burada elçi kendi yazdığı Yuhanna kitabına gönderme yaparak o birbirde Yuhanna birbirde başlangıçta söz vardı ayetine gönderme yaparak İsa hakkında yine söz ismini kullanıyor. Burada yaşam sözü diyor. Bu ve sözün yani İsa'nın başlangıçtan beri var olduğunu söyleyerek İsa'nın kimliğini yine vurguluyor. Ve diyor ki İsa'yı gördük, ona dokunduk, açıkça herkese gözüktü. Biz buna bizzat tanık olduk. Başkasından duymadık. Ve biz bu gerçeği size duyuruyoruz. Hikaye anlatmıyoruz. Dolayısıyla bundan sonra söyleyeceklerim babayla birlikte olup bize görünen İsa'nın buyruklarıdır. Sonsuz yaşam teologların fikir yürütmelerine değil, ona tanıklık edenlerin kusursuz tanıklığına dayanır. Sonsuz yaşam güzel bir düş değil, sağlam bir gerçektir. Işıkta yürümek başlığını taşıyan bu bölümü bugün ben size anlatmaya çalışacağım. Şimdi ışıkta yürümek nedir ve nasıl ışıkta yürünür? Işıkta yürümek gerçek bir imanlı yaşamıdır. Yuhanna burada imanlı yaşamı, Tanrı'yla paydaş olmak gibi Tanrı'da olmak, Tanrı'da yaşamak gibi deyimler kullanıyor farklı farklı yerlerde. Işıkta yürümek aslında imanlı yaşamını bize temsil ediyor. Ve yani çünkü biraz sonra o ayeti incelerken de göreceğiz. Işık Tanrı'yı temsil ediyor. Işıkta yürümek, Tanrı yolunda yürümek, imanlı bir yaşam. Ve burada nasıl yürünür sorusunun cevabını bu ışıkta yürüyelim başlığı altında anlatmış. Bu konuda yani imanlı yaşam için, ışıkta yürümek için bir yapılacaklar listesi veriyor adeta. Bu İngiliz kardeşlerimiz to do list mi diyorlar ona, ne diyorlar? Öyle bir şey. 4 tane bize sağlam ipucu gösteriyor. Diyor ki bir kere günahkar olduğunuzu kabul edin ve tövbe edin. Bu ilk 5 ayette ikinci, birinci bölümün 5 ve 10 arası ayetlerde buna bakacağız. İkincisi buyruklara uyun. Yani Rab'be itaat edin. Yani ikincisi de itaat edin. Üçüncüsü birbirinizi sevin. Dördüncüsü de dünyaya ait şeyleri değil Tanrı'yı sevin. Dünyaya değil Tanrı'ya bağlanın. Bu dört özellik imanlı yaşamın özelliği olarak bu bölümde bize gösteriliyor. Işıkta yürümek böyle olur deniyor. Şimdi birinci Yuhanna 1-5 ve birinci bölüm 5-10 arası ayetleri okuyacağım. Mesih'ten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur. Tanrı ışıktır. Onda hiç karanlık yoktur. Onunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. Ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Günahımız yok dersek kendimizi aldatırız. İçimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Günah işlemedik dersek onu yalancı durumuna düşürmüş oluruz. Onun sözü içimizde olmaz. Evet, İsa'nın öğretisinin özü Tanrı'nın ışık olduğu ve onda hiç karanlık olmadığı yönündedir. Bununla anlatılmak istenen Tanrı'nın tümüyle kutsal, adil ve pak olduğudur. Tanrı hiçbir günaha farklı gözle bakamaz bu yüzden. Bir kişinin Tanrı ile paydaşlığının olabilmesi için saklı bir günahının olmaması gerekir. Nasıl ki bir odada ışık ve karanlık aynı anda bulunamazsa, insanın yaşamında da aynı anda bulunması olanaksızdır. Bir insan karanlıkta yürüyorsa Tanrı ile paydaşlığı yok demektir. Onunla paydaşlığının olduğunu söyleyip de sürekli karanlıkta yürüyen kişi hiçbir zaman aslında kurtulmamıştır. Öte yandan ancak ışıkta yürüyen kişinin Rab İsa ve diğer imanlılarla paydaşlığı olabilir. Bir insan ya ışıkta ya da karanlıktadır. Eğer ışıktaysa Tanrı'nın ailesinin bir üyesidir. Karanlıktaysa Tanrı'yla paydaşlığı yok demektir. Çünkü Tanrı'da karanlık yoktur. Işıkta yürüyenlerin, yani Hristiyanların birbiriyle paydaşlıkları vardır. Ve İsa'nın kanı onları her günahtan arındırır. Örneğin, günahlı bir yapımızın olduğunu reddetmek, kendimizi aldatmak ve gerçekçi olmamak anlamına gelir. Günah, kötü ve bozuk olan yapımıza göndermede bulunmaktadır. Günahlar da yaptığımız kötülükleri işaret eder. Aslında kendi doğamız yaptığımız kötülüklerden daha kötüdür. Ancak Rabbe hamd olsun ki Mesih günahımız ve günahlarımız için ölmüştür. İman etmek günahlı doğamızın yok olması anlamına gelmez. Yani tanrısal bir doğanın içimizdeki günaha karşı zafer kazanmamızı sağlayacak bir güçle yüreğimize ekilmesi anlamındadır. Bu düşünceyi sık sık paylaşıyoruz zaten. Biz iyiyiz, insan iyidir, günahlı değildir demek yanlıştır. İman bizi tamamen tanrısal bir doğaya kavuşturmaz ama bu iman içimizdeki günaha karşı tanrısal doğanın zafer kazanması için bizi hazırlar. Işıkta yürüyebilmek için günahlarımızı itiraf etmemiz gerekir. Düşüncelerimizle ve eylemlerimizle yapmamız gerekeni yapmayarak işlediğimiz günahları, gizli ve açık günahlarımızı itiraf etmeliyiz. Günahlarımızı Tanrı'nın önüne getirip teker teker anlatmalı ve terk etmeliyiz. Evet, gerçek itiraf günahları terk etmek demektir. Özdeyişler 28:13'te söylendiği gibi, günahlarını gizleyen başarılı olmaz. İtiraf edip bırakansa merhamet bulur. Bunları yaptığımız zaman güvenilir ve adil olan Tanrı'nın bizi bağışlayacağını düşünebiliriz. O bizi bağışlayacağına dair söz vermiştir. Ve sözü güvenilirdir. Adildir. Çünkü Rab İsa'nın çarmıhtaki eyleminde bağışlamak için sağlam bir temel bulundurur. Bu yalnızca bizim bağışlanmamızı sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda bizi kötülüklerden de arındırır. Son olarak da Tanrı herkesin günah işlediğini söylüyor. Bunu reddetmek Tanrı'yı yalancı durumuna düşürmek olur. Bu onun sözüne karşı gelmek ve Rab İsa'nın acı çekerek ölmesinin nedenini, sebebini tümüyle reddetmek anlamına gelir. Böylece Tanrı'yla paydaşlığın günahsız bir yaşamı şart koşmadığını, ancak tüm günahlarımızın onun önüne getirilip, itiraf edilip terk edilmesi gerektirdiğini görüyoruz. Yani saklamadan ya da ikiyüzlülüğe sapmadan açık ve dürüst olmamız gerekmektedir. Şimdi mektubun ikinci bölümünde 1 ve 6 ayetleri okuyacağım. Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse adil olan İsa bizi babanın önünde savunur. O günahlarımızı yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. Buyruklarını yerine getirirsek onu tanıdığımızdan emin olabiliriz. Onu tanıyorum deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır. Kendisinde gerçek yoktur. Ama onun sözüne uyan kişinin Tanrı'ya olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir. Tanrı'da olduğumuzu bununla anlarız. Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir. Yuhanna bize Tanrı'nın kendi halkı için olan yetkin standardını ve başarısızlık durumundaki lütfunu açıklıyor. Yavrularım sözcüğüyle Tanrı'nın ailesinin tüm bireyleri kastedilmekte ve Tanrı'nın mükemmel standardı şu sözlerle açıklanmaktadır. Bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Tanrı mükemmel olduğunda kendi halkı için belirlediği standart da mükemmelliktir. Bunun yerine şu sözleri söyleyemezdi tabii ki. Bunları size mümkün olduğunuzca az günah işlemeniz için yazıyorum diyemezdi. Çünkü Tanrı en küçük günahı bile görmezlikten gelemez ve bu nedenle bizim için mükemmelliği hedeflemektedir. Rab İsa da zina yaparken yakalanan kadına aynı örneği izleyerek şöyle demişti. Ben de seni yargılamıyorum. Git ve artık günah işleme. Rab aynı zamanda bizi tanır ve bunu kendi kendimize başaramayacağımızı da bilir. Lütfuyla bize destek olur. Bu şöyle ifade edilir. Ama içimizden biri günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Günah işlediğimizde de Rab İsa bizim için bunu yapar. Eğer birisi günahlarını itiraf ederse savunucumuz olan Rab bizi günahımızı itiraf edip terk etme noktasına getirmeye çalışır. Günah işlersek de o hala babamızdır. Bunun bize hatırlattığı kutsal gerçek şudur. İmanlıların yaşamındaki günah tabii ki Tanrı ile olan beraberliği bozar. Ama ilişkiyi sonlandırmaz. Bir insan yeniden doğduğunda Tanrı'nın çocuğu olur. Bu noktadan itibaren Tanrı o kişinin babasıdır ve bu ilişkiyi hiçbir şey etkileyemez. Doğum geri dönüşü mümkün olmayan bir olaydır. Bir oğul babasını utandırabilir ama doğmuş olduğu için oğulluğu devam eder. Savunucumuz olan İsa Mesih'tir. Adil bir savunucuya sahip olduğumuz için hamdolsun. Şeytan bir imanlıyı suçladığında Rab İsa çarmıhta tamamlamış olduğu işi gösterip şöyle diyebilir. Bunu benim hesabıma yazın. Yuhanna İsa'nın yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlattığını ekler. Bu tüm dünyanın kurtulduğu anlamına gelmez. Ancak bu Rab İsa'nın işinin tüm dünyayı kurtarmaya yeterli olduğu ama yalnızca ona iman edenler için etkin olduğu anlamına gelir. Onun kurtarış işi herkes için yeterli olduğundan dünyaya duyurulabilir. Tüm insanlar otomatik olarak kurtulabilecek olsalardı İncil'i onlara duyurmaya gerek kalmazdı. İnanlılar topluluğundaki kişilerin özelliklerinden biri de itaattir demiştik. Eğer içimizde onun isteğini yapma arzusu varsa Tanrı'yla olan ilişkimize güvenebiliriz. bu ayetler kuşkusuz Tanrı hakkında, Tanrı hakkında çok şey bildiğini iddia eden ama Rabbin buyruklarını yerine getirme konusunda istekli olmayanlara yöneliktir. Yuhanna imanlının itaatini şu şekillerde ifade ediyor. Onun buyruklarını yerine getirmek, onun sözüne uymak ve onun yürüdüğü yolda yürümek. Bu kesin bir ilerlemeyi ifade eder. Onun buyruklarını yerine getirmek, Rab İsa'nın yeni anlaşmadaki öğretişlerine itaat etmek demektir. Onun sözüne uymak yalnızca yazılı olanlara itaat değil, aynı zamanda onu hoşnut edeceğini bildiğimiz şeyleri yapma arzusu duymaktır. Onun yürüdüğü yolda yürümek de Tanrı'nın kendi halkı için belirlediği standardın ifadesidir. Yani İsa gibi yaşamaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Hristiyan yaşamının Tanrı'nın isteğine kusursuz bir itaati gerektirdiğini değil, imanlıların onun buyruklarını yerine getirmeye ve onu hoşnut eden şeyleri yapmaya sürekli istek duymalarıdır. Eğer bir kişi Tanrı'yı tanıdığını söylediği halde onun buyruklarını yerine getirmiyorsa, onun gerçeği söylemediği çok açıktır. Öte yandan onun sözüne uyduğumuzda Tanrı'nın sevgisi bizde yetkinleşmiş olur. Tanrı'nın sevgisi bizim ona olan değil, onun bize olan sevgisini gösterir. Yani Tanrı'nın sevgisi biz onun sözüne uyduğumuzda amacına ulaşarak ona olan itaatimizi ortaya çıkarır. Dolayısıyla Tanrı'da yaşıyorum diyen Rab İsa'nın yürüdüğü yolda yürümelidir. Onun İncil'de açıklanan yaşamı örneğimiz ve rehberimizdir. Bu bizim kendi gücümüz ya da enerjimizle değil, ancak kutsal ruhun gücüyle sürdürmemiz mümkün olan bir yaşamdır. Bize düşen sorumluluk, yaşamlarımızı tam anlamıyla ona adamak ve onun içimizde etkin olmasına izin vermektir. Ve sevgi konusunda ikinci bölüm 7 ve 11 arasındaki ayetleri okumak istiyorum. Sevgili kardeşlerim, size yeni bir buyruk değil, başlangıçtan beri kabul ettiğiniz eski buyruğu yazıyorum. Eski buyruk işitmiş olduğunuz Tanrı sözüdür. Yine de size yeni bir buyruk yazıyorum. Bunun gerçek olduğu Mesih'te ve sizde görülüyor. Çünkü karanlık geçiyor. Gerçek ışık şimdiden parlıyor. Işıkta olduğunu söyleyip de kardeşinden nefret eden hala karanlıktadır. Kardeşini seven ışıkta yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz. Ama kardeşinden nefret eden karanlıktadır. Karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık gözlerini kör etmiştir. Gerçek bir imanlının diğer bir özelliği de kardeşlerine duyduğu sevgidir. Rab İsa öğrencilerine birbirlerini sevmeleri gerektiğini görevinin başlangıcında öğretmişti. Bu yüzden duyduğumuz her öğretiyi Rab İsa'nın yeryüzündeyken öğrettiklerinin ışığında sınamamız lazım. Bu yalnızca eski bir buyruk değil, aynı zamanda yeni bir buyruktur. Rab İsa yeryüzündeyken öğrencilerine yalnızca birbirlerini sevmeyi öğretmedi. O anlatmak istediği şeyi aynı zamanda yaşayarak canlı bir örnekte de gösterdi. Onun yaşamı başkalarına olan sesiyle kendini belli ediyordu. Dolayısıyla bu buyruk kendisi yeryüzündeyken Mesih'te gerçekleşti. Ama şimdi eski buyruğun bir anlamda yenilendiği bir durum söz konusudur. Bu çağda bu yalnızca Rab İsa'da değil, imanlılarda yani bizlerde de gerçekleşir. Bizler de eskiden tutku ve nefret içinde yaşayan imansız kişilerdik. Bu şekilde insanlar müjdenin ışığını benimsedikçe karanlık yok olmaktadır. Birçok kişi Mesih'e gelmediğinden karanlık henüz tümüyle yok olmamıştır. Ancak günahlılar parlayan gerçek ışık olan Mesih'e iman ettiklerinde kurtuluşa kavuşurlar ve diğer imanlıları da severler. 9 ve 11. ayetlerde gerçek ve sahte sevgi arasındaki karşıtlığı görüyoruz. Bir kimse Hristiyan olduğunu söylediği halde diğer gerçek Hristiyanlardan nefret ediyorsa bu o kişinin karanlıkta olduğunu gösterir. Bu son ifade söz konusu olanın imandan uzaklaşma olmadığını gösterir. O kişi imandan uzaklaşmamıştır. Önceden olduğu gibi kurtulmamış durumdadır. Kardeşini seven ışıkta yaşar ve başkasının tökezlenmesine neden olmaz. Evet, son olarak dünyayı sevmeyin, Tanrı'yı sevin. İki, 15-17 ayetler. Dünyayı da, dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Çünkü dünyaya ait olan her şey, benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur, babadan değil, dünyadandır. Dünyada dünyasal tutkular da geçer. Ama Tanrı'nın isteğini getiren, isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. Bu ayetlerde dünyayı da, dünyaya ait şeyleri de sevmememiz gerektiği belirtilmektedir. Çünkü dünyaya olan sevgi, babaya olan sevgiyle uyuşmamaktadır. Dünyaya ait olan şeylerin benliğin tutkuları, gözün tutkuları ve maddi yaşamın verdiği gurur olduğu belirtilmektedir. Benliğin tutkuları günahlı doğamızdan kaynaklanan bedensel isteklere göndermede bulunur. Gözün tutkuları gördüğümüzden kaynaklanan, gördüklerimizden kaynaklanan kötü isteklerdir. Maddi yaşamın verdiği gurur ise kendini yüceltmeye yönelik kutsal olmayan bir tutkudur. Dünyasallığın bu üç öğesi Havva'nın günahında da resmedilmiştir. Meyve yemek için iyiydi. Bu benliğin tutkusuydu. Göze hoş görünüyordu. Bu gözün tutkusuydu. Bilgelik kazanmak için arzulanan bir meyveydi. Bu da maddi yaşamın verdiği gururu temsil eder. Şeytanın Mesih'e, bedenin de ruha karşı olması gibi dünya da babaya karşıdır. Arzu, tutku ve hırs babadan değil dünyadan kaynaklanır. Dünyasal olmak geçici şeyleri sevmek demektir. İnsan yüreği bu tür şeylerde asla doyum bulamaz. Akıllı insanlar batmakta olan bir bankaya para yatırmazlar. Akıllı inşaatçılar zemini sağlam olmayan bir yere bina yapmazlar. Dolayısıyla bilge insanlar geçmekte olan bir dünya için yaşamazlar. Ama Tanrı'nın isteğine getiren sonsuza dek yaşar. Bizi geçici şeylere yönelmekten kurtaran Tanrı'nın isteğidir. Evet. Vaazım burada bitiyor ama söylemek istediğim birkaç cümle var. Üzerinde konuştuğumuz bu bölüm o kadar açık ve yalındı ki çalışırken bu ayetleri yorumlamaya, üzerinde konuşmaya ne gerek var? Vaaz yerine sadece bölümü yavaş yavaş ve sindire sindire okumak belki de daha olur diye düşündüm. Ama McDonald's'ın yorum kitabını okuyunca öyle harika bir anlatım gördüm ki bunu sizinle paylaşmak için karşı konulmaz bir istek duydum. Bu vaazın büyük bir kısmını oradan alıntıladım. Zaten bildiğimi sandığım konular hakkında yepyeni ufuklar açıldı. Ben çok teşvik aldım. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Hepimiz Her daim ışıkta yürüyelim. Amin.